Hocam ebeveynleri çekiştirdik durduk 2 bölüm boyunca, hatta 3 bölüm boyunca. Artık ne kaldı geriye? Ebeveynleri çekiştirmeye devam edeceğiz mi bugün?
Bugün etmeyeceğiz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Bir ara verelim, mola verelim.
Tamam.
Bugün biraz bağlanma konusundan konuşalım istiyorum.
Olur. Neyi bağlıyoruz? Ne kimi neye bağlayacağız ama şimdi?
Kimi neye bağlıyoruz? Öncelikle çocuğu annesine bağlayacağız, bebeği annesine. Oradan da yetişkinliğe geçiş yapacağız.
Tamam, çok güzel. Çok sevdiğim bir konu.
Ya yani hepimizin aslında aşina olduğu, üzerine de çok düşündüğümüz bir konu bağlanma.
Şimdi ben o zaman çok temel bir soruyla başlayayım mı? Eğer şunu kesin söylemem gerekiyor dediğiniz bir şey yoksa.
Yo, başla.
Bu doğar doğmaz çocuk gerçekten annesine sarılmazsa bağlanamıyor mu? Böyle bir mit var ortada.
Yani Meriç'cim bağlanır elbette ama daha güvenli bağlanabilmesi için o fiziksel temasın kurulması lazım.
Ya direkt daha sıfırıncı anından itibaren bu bağlanma olayı o zaman başlıyor.
Tabii bebek doğdu, getirdiler, anneye verdiler, göğsüne bastırdı. Orada zaten bir yakınlık kuruldu. Zaten anne karnında hani annenin bebeğe bağlılığı başlamış ve devam ediyor ama bebek için bildiği bir ortamdan bilinmeyen bir ortama geliyor, dünyaya geliyor. Ve ilk bağlanma nesnesi annesi, doğduğu andan itibaren o yakınlığı kurması çok önemli. Sen daha sonra da olsa olur gibi mi
Ben evet öyle düşündüm ya. Yani hani
düşünmüştün?
doğar doğmaz o kadar da etkiliyor mu? Hani mit dedim çünkü bayağı şeydim böyle. O kadar da değildir herhalde diye düşündüm. O mit değil o zaman, bu gerçek. Onu düzelteyim.
Yani şöyle hani ideal olanı doğar doğmaz anne bebeğin o ten temasının sağlanması ya da o beraber geçirecekleri sürenin hemen başlaması ama tabii bunun çok mümkün olmadığı durumlar da oluyor. Örneğin işte bebeğin uzun süreli ya da kısa süreli küvöz bakımında olması gerekebiliyor bazen. Veya doğar doğmaz belli sebeplerden ötürü hani annenin kaybı ya da evlatlık verilmesi gibi şeylerle o teması sağlanamadığı durumlar oluyor. Sonrasında tabii ki bu bağ tekrar tesis edilebilir ama ideali yaşama gözlerini açar açmaz o güvenli kollarına gitmesi annesinin. Meriç'cim tabii şimdi bebek doğdu annenin kucağına verdik. Aslında bu da o güven bağının çok da kaliteli olacağını garantilemiyor. Etkileyen başka bir sürü şey var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu aslında nereden başlıyor bu işler? Ona biraz değinelim istiyorum ki dinleyicilerimiz de hem kendi çocuklarıyla ilgili olan durum üzerine hem de kendi çocuklarıyla ilgili olan o bağlanma örüntüleri üzerinde düşünebilsinler. Şimdi bebekler doğdukları andan itibaren biliyorsun öncelikli olarak annenin bakımına ve korumasına muhtaçlar. Dünyaya geldiklerinde ana besin kaynakları olan anne sütünü anneden alıyorlar. O yüzden en büyük yakınlıkları anneleriyle. 5-6 ay falan işte hatta daha uzun aylar anneden bağımsız bir birey olduklarını bile düşünemiyor bebekler. Annenin kolu ya da bacağı gibi onun bir uzuv olduğunu düşünüyorlar. Ama yavaş yavaş bu durum değişmeye başlıyor tabii. Bebek bireyselliğinin farkına varıyor. Annesinin farklı bir birey olduğunu farkına varıyor. Ve bebeğin keşif süreci de başlıyor. Hani bir düşünelim işte 8 aylık, 9 aylık bir bebek emeklemeye başlıyor. Artık sadece kucakta gezdirilmeye mahkum değil. Artık keşfedebilir, çekmeceleri indirebilir falan. İşte oralarda asıl görüyoruz biz anneyle bebek nasıl bağlanmış, o örüntü nasıl çocuğun dünyayı keşfetme sürecini nasıl etkiliyor. Bu konuyla ilgili çalışan bir sürü araştırmacı var aslında ama diyebilirim ki ilk Bolbay'ın ve Ainsworth'un bebekler üzerinde yaptıkları araştırmalarla, deneylerle başlamış bu işler. Ve şöyle deneyler yapmışlar mesela. Bir anne ve çocuk İç oyuncaklarla dolu odaya davet ediliyor. Orada çocuk, annesi ve bir de araştırma asistanı odada bulunuyorlar. Çocukla anne oynuyorlar güzel güzel. Sonra Araştırmacı anneye bir şey söylüyor. Diyor ki birkaç dakikalığına odadan çıkabilir misiniz? Anne odadan çıkıyor ve bebeklerin tepkilerini kamerayla gözlemliyorlar. O kadar ilginç şeyler çıkıyor ki ortaya. Mesela bir grup bebek annelerin odadan çıktığını anladıkları anda oyuncaklarla oynamayı bırakıp kapıya gidiyorlar, ağlıyorlar, kapıya vuruyorlar, annelerine sesleniyorlar, kuzucuklar. Sonra anneleri tekrar odaya geldiğinde yavaş yavaş ağlamaları duruyor. Kollarını annelerine uzatıyorlar. Hani beni kucağına al demek için. Anneleriyle sarılıyorlar, gözyaşları kuruyor. Mutlu, güvenli bir şekilde anneleri de yerine oturduktan sonra tekrar oyuncaklarla oynamaya devam ediyorlar. Bir başka grup bebek de şunu gözlemliyorlar. Anne odadan çıkıyor, çocuk ağlıyor, kapıya gidiyor, tekrar kapıya vuruyor, annesinin adını sesleniyor. Anne odaya girdiğinde çocuk aslında ne yapmıştı bir önceki şeyde sekansta? Annesini özlüyor, annesini istiyor ama anne odaya girdiğinde mesela anneye vuran, ağlamasını iyice şiddetlendiren, aslında çok farklı tepkilerde bulunan bebekler olduğunu da gözlemliyorlar. Protesto etme davranışında bulunuyor bu bebekler. Bir üçüncü grup bebek daha var. Onlar da şöyle yapıyorlar. Anne dışarı çıkıyor. Çocuk sanki bebek hiçbir şey olmamış gibi oyuncaklarıyla oynamaya devam ediyor. Anne içeri giriyor. Sanki anne hiç odadan çıkıp girme eyleminde bulunmamış gibi çocuk tekrar oyuncaklarıyla oynamaya devam ediyor. Şimdi dışarıdan bakıldığında mesela bu son grup için diyebiliriz ki aa ne kadar iyi ya, çok olgun çocuklar bunlar. Anneleri dışarı çıktığında hiç, yani hiç keyiflerini bozmadılar. Öyle değil aslında durum ve araştırmacılar şöyle özetliyorlar. O birinci gruptaki çocuklar işte anneleri dışarı çıkıp geldikten sonra yavaş yavaş sakinleşen annesiyle bağ kuran çocuklar, güvenli bağlanan çocuklar anneleriyle. İkinci gruptaki bebekler, çocuklar işte annesini çok özleyip onu yeniden gördüğünde aslında ifade etmek istediğinin tam tersi tepki yapan, annesini protesto eden, annesini vuran, iten çocuklar, kaygılı bağlanan çocuklar. Üçüncü gruptaki çocuklar, hani anne girmiş çıkmış umursamayan çocuklar da kaçıngan bağlanan çocuklar. Bu şekilde kategorize ediyorlar çocukların anneleriyle, bebeklerin anneleriyle bağlanmasını. Fakat işin ilginç tarafı bundan sonra geliyor. Araştırmacılar diyorlar ki ya tamam, bebek bağlanması bu şekilde. Bir de biz bu bebekleri uzun süreli gözlemleyelim. Hatta yetişkinliğe kadar da gözlemleyelim. Bakalım neler oluyor. Ve şöyle şeyler buluyorlar. Anne ile bebeğin o bebeklik dönemindeki 0-2 yaştaki bağlanma paterni neyse, çocuğun yetişkinlik ilişkilerinde izlediği paternde 3 aşağı 5 yukarı aynısı oluyor. Çok çok ilginç bir bulgu. Mesela şimdi düşünelim. Senin mesela hiç aklına gelmiş miydi bu? Ya ben arkadaşlarımla, işte romantik partnerlerimle şöyle bağlanıyorum. Aa, annemle de böyle bağlanmıştım. Bilmiyorum sen düşündün mü ama ben düşündüm mesela bunu.
Ben bunları düşünmeye başladığımda artık şey yapmaya başlamıştım. Kendimin farkında olmaya başlamıştım. O yüzden çok şey yapamıyorum. Onu ha bir dakika burada bir yanlışlık var deyip düzeltmeye çalıştığım için. Ama herhalde düşünseydim daha kendimi bilmeden şey yapardım. Aa evet çok benzerlik gösteriyor diyebilirim.
Zaten biz yetişkinler olarak belli bir olgunluk seviyesine gelmeden bunu düşünemiyoruz. Ama ben mesela ciddi ciddi bu çocuk gelişiminin bu boyutuyla ilgili okumalarımı derinleştirdiğimde çok düşünmüştüm mesela. Aa, gerçekten ya çok benziyor diye. Şimdi bizler için bu böyle. Ama tabii bir de bunun ebeveyn çocuk tarafı var. O biraz daha dikkat isteyen bir yan. Anne ile bebek güvenli bağlandı değil veya kaygılı bağlandı, kaçıngan bağlandı. Bu bebeklerin annelerini de inceliyorlar. Ve gerçekten o annelerin de kendi anneleriyle farklı bağlanma paternleri olduğunu ve bu paternleri genelde çocuklarına yansıttıkları gibi bir şeyler ortaya çıkıyor. Biz de kaç haftadır ebeveynlik üzerine konuşuyoruz. Ya gerçekten o kadar can alıcı bir şey ki. Hani şimdi popüler söylemler var ya, kuşaklar arası aktarım falan. Hani hiç daha oralara gitmeden bağlanma paternleri aslında kuşaktan kuşağa etkiliyor bir bebeğin annesiyle bağlanmasını. bebeğin annesiyle bağlanması ne etkilemişti? Bir bakıyorsun bebeğin kendi annesinin anneannesiyle bağlanma örüntüsü etkilemiş. İnanılmaz. Yani yıl bazlı da baktığımızda ne oluyor işte? Bir anne en genç 20'lerinde falan anne oldu desek, kendi annesi onu büyütmüş olsa, yani arada bir 40-50 yıllık örüntünün bebeğe geçişi var. O yüzden de çok böyle çarpıcı. İlginç olan tarafı da hani bunun çocuğun yetişkinliğini de belirliyor olması. O yüzden de bir eyvah eyvah sirenleri hep çalar benim içimde. Ebeveynlerle çalıştığımda ya da böyle bağlanma örüntüleriyle ilgili şeyleri gördüğümde.
Şimdi mesela çocuğun bağlanma şekli annesi tarafından ya da babası tarafından şekillendiriliyor dediniz. O zaman belli bir davranış örüntüsü mü var annenin ya da babanın çocuğa yansıttığı ve çocuk o bağlanma şeklini geliştirdi? Yoksa bu zaten bir şekilde böyle o çocuğun kişiliği mi böyle yani? Üç tane farklı bağlanma şeklinden birine mi sahip olacak zaten? Ve o belli ki dediğiniz gibi anneden çocuğa aktarılıyorsa annenin ürettiği bir örüntü var diye düşündüm.
Evet, annenin ürettiği bir örüntü, öyle hani rastlantısal olarak üç kategoriden birine düşer ya çocuk diyemeyeceğimiz bir
Çocuğa
şey.
soruyorlar sen hangisi olmak istiyorsun diye. Çocuk da seçiyor.
Ver ve oradan ortaya karışık, öyle bir şey yok. Burada genelde bu bebek bağlanmasını, çok güzel bir soru sordun. Biraz oraya geçiş yapayım istersen, ama anne bebek bağlanmasını etkileyen etmenler nelerdir diye de araştırmış, üzerine çok kafa yormuş araştırmacılar ve şöyle şeyler ortaya çıkmış. Birincisi, çocuğun mizacı çok etkili. Yani çevresindeki koşullar ne olursa olsun çocuğun bir de doğuştan getirdiği mizacı var. Dolayısıyla bazı şeyleri bazı çocuklar, bazı bebekler daha kolay tolere ederken bazı bebekler edemeyebiliyor. Buna mesela gürültü, ne bileyim, sıcaklık, anneyle uzun süre ayrı kalma, kalmama, bütün bunlardan bahsediyorum aslında. Onun dışında annenin özellikle ve babanın, neden babanın dedim. Lütfen bunu dinleyen babalar, aa nasıl da burada annelerden bahsediyor, bizlik bir şey yok, biz çıkalım demesinler. Anne kelimesini çıkarıp zihninizde baba kelimesini koyarak oraya lütfen dinleyin. Annenin ya da babanın duyarlayıcı, yanıtlayıcı bir ebeveynlik yapıp yapmadığı da çocuğun hangi bağlanma stiline doğru bir gidiş göstereceğini belirliyor. Onun dışında annenin stres düzeyi çok önemli bir faktör olarak bulunuyor. Yani anne bir travma yaşamış olabilir, kendi ailesinde bir kayıp yaşamış olabilir ya da ne bileyim işte çok yakın zamanda bir sürü anne ve anne adayı ne yaşadı bizim ülkemizde? Deprem gibi bir felaket, doğal afet yaşadılar. Böyle şeyler annenin o duyarlı, yanıtlayıcı ebeveynlik yapma durumunu da çok etkilediği için çocuğun, bebeğin bağlanma örüntülerini de etkiliyor. Onun dışında evlilik doyumunun önemli bir parametre olduğu görülüyor. Yani evet, annenin kendi annesiyle nasıl bir bağlanma örüntüsünün olduğu çok önemli, ama çiftlerin, anne babanın kendi arasındaki örüntü de çok önemli. Yani bir kadın düşün, sürekli eşiyle ilgili kaygıları var. Şimdi nasıl kendi sinir sistemini sakinleştirip bebeğiyle daha güvenli bir yerden bağlanabilir ki? Ya da işte tam tersine bir baba düşün, sürekli karşı tarafla ilgili, karşı taraftan, eşinden hep bir kaçıngan tavır görüyor. Şimdi bu baba eşiyle ne derece daha sıkı bağlar geliştirebilir ki, çocuğuyla nasıl bunu aktarabilecek? Bunlar çok etkili. Bir de tabii kadın olsun, erkek olsun, ebeveynlerin genelini düşündüğümüzde bu insanların etkili bir sosyal destek sistemine sahip olup olmadıkları da bağlanma örüntülerini çok etkiliyor. Hani gülmüştük ya geçen programda, hani kolaysa gelsen bak diyecek çocuklara ailelerde. Bazen gerçekten ya hani bir ebeveynin, ya ben çok bunaldım, kendimi ayıracak bir 15 dakika ihtiyacım var, bana destek olur musun diyebileceği ortada bir anneannenin, dedenin, babaannenin ya da ne bileyim yakın akrabanın, komşunun, arkadaşın olması çok önemli. Bunların anne bebek bağlanmasını etkileyen faktörler olduğu düşünülüyor. Majör faktörler olduğu düşünülüyor. Ama tabii bunun dışında aslında düşündüğümüzde bir anneyi, bir yetişkini, bir babayı etkileyen her şey bebekleriyle olan iletişimlerini de etkileyecektir diye düşünüyorum.
Burada şeyi söylemek istiyorum. Benim üzerime vazife değil, ben de bu işin yapanı değilim, uzmanı değilim ama babalar konusunda en azından Türkiye'nin sosyal yapısını göz önünde bulunduracak olursak, aile yapısını. Babalar genelde çalışır, anneler genelde evde ya. Hani sanki babalar çocuğu daha böyle göz ardı edebilir potansiyeline sahip gibi hissediyorum ve bunun çocuğun üzerinde muazzam bir etkisi olduğuna inanıyorum ben. Şahsi olarak, şahsi yorumum. Bu konuda uyaralım mı babaları peki? Hani işten geldikten sonra biraz çocuklarınızla ilgilenin, ben yorgunum deyip kaçmayın mı
Evet,
desek mi?
bunu hemen kamu spotunu yapıştıralım
Tamam.
sevgili babalar. Evet, şu bir gerçek. Özellikle ilk birkaç ayda bebek bütünü bütününe anneyle bütünleşik geziyor. Anneye bağımlı. Hani beslenmesi olsun, uykusu olsun. Ama bu demek değildir ki ya işte çayımızı hüpürdetip böyle bir fırça çekip ya 2 yaşına gelince ben bağlanırım bizim oğlanla deyip köşede kalmayın öyle. Tuzluk gibi kenarda oturmayın. O çocuğun size de ihtiyacı var. Her şeyden önemlisi belki çocuk için bir şey yapamayabilirsiniz o an. Yani şu bir gerçek, yani çocuk anne sütü alıyor. Henüz ek gıdaya geçmedi. Doğru, siz onun beslenmesine yardım edemezsiniz ama eşinizin beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. Eşiniz için bir tost hazırlayabilirsiniz sabah ya da ne bileyim 15 dakika, 20 dakika, yarım saat neyse fazladan bebekle ilgilenirsiniz. Eşiniz bir sıcak duş alır, rahatlar. Bebeğine onun yansıması, iletişimine yansıması muazzam bir değişiklik gösterir. O yüzden yani ben bu mansion'da yokum, 24 ay sonra yedek kulübesinden sahaya gireceğim falan. Böyle tatlış minnoş düşüncelerle sorumluluklardan sıyrılamazsınız. Kamu spotumuzun sonu. Yani babalar da aslında hep anne bebek bağlanması üzerinden gidilmiş ama babalar da çok önemli bir faktör yani. Bir kere baba bebek, baba çocuk bağlanması diye de bir şey var. O yüzden yerinde bence girdik şeye,
Tamam.
kamu spotumuzu.
Önden şey deseydik, babalar ekran başına falan diye bir anons geçip
Babalar. Evet, babalar ekran başına. Tam böyle bir de bir stopa sallayıp. Yani hani doğrudan ya da dolaylı babaların da çok büyük bir etkisi var. O yüzden hani çocuk büyütmek zaten sadece annenin sorumluluğunda olan bir şey değil. Ama hani o dediğim hem fiziksel bağdan hem duygusal bağdan hem çocuğun çok birincil bakıma muhtaç olmasından dolayı ilk birkaç ayda genelde baktığımızda bağlanma çalışmaları ilk etapta anne bebek bağlanması üzerine yoğunlaşmış gayet normal olarak. Bu çalışmalarda elde edilen en dikkat çarpıcı bulgulardan biri de şu Meriç'im. Yani çocuğun etrafı keşfetme, oyun oynama, öğrenme gibi yetenekleri, yeterlilikleri ya da annesiyle sağladığı o yakınlık hissine, bağlanmanın güvenli olup olmamasına göre değişiyor. Hani biraz önce bir deneyden bahsettim ya, o deneyin adı da yabancı ortam testi diye geçer. Genelde 9-18 aylık çocuklarla yapılır. Çocukların farklı tepkiler verdiğinden konuştuk ya, işte o çocukların keşif süreci mesela güvenli bağlanan annesi odaya girer girmez keşfetmeye devam edebiliyor oynamaya ya da öğrenmeye. Ama kaygılı için tekrar sakinleşmek çok zor. Kaçıngan, garibim hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ama içinde fırtınalar kopuyor. Artık onun keşif ve öğrenme süreci durdu. Öyle görünüyor olsa bile. O nedenle çok önemli. Çünkü hani çocuk nasıl büyüyecek, nasıl etrafı tanıyacak? Özgürce keşfedebildiği, özgürce oynayabildiği, kendi güvende hissedebildiği bir ortamda ancak bunlar gerçekleşebilir. Yani o yüzden biraz şunu sorgulamamız gerekiyor çocuklarla ilişkimizde. Hani ben acaba çocuğuma nasıl bir mesaj veriyorum bağlanmayla ilgili? Yani gerçekten duyarlı bir şekilde onun ihtiyaçlarını görebiliyor muyum? Karşılık verebiliyor muyum? Yanıtlayıcılığım yüksek mi, değil mi? Ya böyle terim terim konuşunca çok anlaşılmıyor. Örneklerle gidelim. Mesela çoğu arkadaşımla sohbet ederken işte veya annelerle sohbet ederken bu bağlanma konusuna mutlaka bir değiniyoruz ve şöyle şeyler geliyor. Ben hatırlıyorum diyor arkadaşım mesela. Ben küçükken annem var mıydı? Vardı. Annem her şeyimle ilgilenirdi. İşte benim çoraplarımı bile ütülerdi. Beni çok güzel giydirirdi. İşte bana organik evde yoğurtlar yapardı, sebze çorbaları yapardı, işte saçlarıma renk renk tokalar takardı falan filan. Ama bu kadar. Mesela böyle büyümüş çocuklar var. Anne fiziksel olarak orada ama duygusal olarak çocuğun erişebileceği bir noktada değil. Ya da işte kim anne var? Çocuğun her türlü huzursuzluğunu ya da öfkesini veya memnuniyetsizliğini kişisel alıyor. Kendine yapılmış gibi. Mesela diyor ki beni sinir etmek için ağlıyor şu an. Ya hayır, çocuk seni sinir etmek için niye ağlasın? Düşünsene 6,5, 2,5 yaşındasın. Diye pencereyi açıp bugün çok annemi sinir etmek için çok güzel bir gün diye uyan. Böyle bir şey yok. Ama mesela kendisi zamanında bu annesiyle olan bağlanması çok da güvenli olmayan bir anne ya da yeni anne adayı diyelim. Yeni anne olan birisi kuvvetle muhtemel bunu algılayabilir yani. Benim çocuğum beni sinir etmek için ağlıyor şu an. Hani şov olsun diye öfkeleniyor. Bunu görebilmek için zaten güvenli alanda olması gerekir o ebeveynin ya da annenin. Ki şunu sorabilsin. Bir dakika ya, bu öfke nöbetinin arkasındaki şey ne? Çocuğun ihtiyacı ne? Bu duygunun ya da bu patlamanın arkasında saklanan ihtiyacı ne? Bunu da ancak kendi içinde o güveni tesis etmiş bir anne ya da baba sorabilir. O yüzden hani çocuklarla iletişim kurarken hele de ebeveynlik noktasında bence şunu çok sorgulamalıyız. Hatta bence bir gün böyle oturup çoluğumuzu çocuğumuzu yatırıp eşimiz ayrı kendimiz ayrı birer kağıt açıp ben nasıl bir ebeveynlik gördüm? Benim bağlanma paternim nasıldı? Ben kaygılı mı bağlandım? Güvenli mi bağlandım? Kaçıngan mı bağlandım? Şu an nasıl bir bağlanma örüntüsündeyim? Eşimle nasıl bağlandım mesela? Bunları bir oturup yazmamız lazım. Ben nasıl bir ebeveynlik gördüm? Orada zaten bence yakalıyoruz yani şeyleri. Aa, ben çocuğumun her yaptığını kişisel olarak algılıyorum. Çünkü muhtemelen şu anımı çağrıştırdı bu bana. Benim kendi büyüme sürecimde, çünkü benim annem de benim yaptığım her şeyi çok kişisel algılardı. Sanki her şey ona karşı yapılıyormuş gibi. Bir arkadaşımla konuşuyorum. Mesela da diyor ki işte ben öfkelendiğimde ya da ağladığımda ya da işte düştüğümde bir yerim acıdığında annemle babamla bunu çok rahatlıkla konuşabilirdim. Gelip beni teselli ederlerdi. Duygumu sorarlardı. Ne hissettiğimi sorarlardı. Benim o davranışımın arkasındaki karşılanmamış ihtiyacı fark edip onu gidermeye çalışırlardı. Ve bir bakıyorsun gerçekten de ortamda en güvenli şekilde iletişim sürdüren ve bağlanan kişi o arkadaşım. Neden? Çünkü bu bir rastlantı değil. Hani o yüzden de diyorum ya, bir gün çocukları yatırıp kendimize ödev olarak anneler ve babalar kağıdı kalemi elimize alıp ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Kendi ebeveynlerimizle bağlanma paternlerimizi bir yazıyoruz. Ya belki diyebilir ebeveynler, iyi de kardeşim ben şimdi nereden anlayacağım? Test mi yapacağım bunun için falan? Ya şöyle hani muhtemelen kaygılı bağlanan birisiyseniz mesela genellikle başkalarının duygularını analiz etmeye çok yatkın olursunuz. Empati düzeyiniz çok yüksek olur. Ama tabii bu her zaman için iyi bir şeye delalet değildir. Bazen de bu sizi felakete götürebilir. Çünkü çok hızlı analiz etmeye çalıştığınız için aceleci kararlar alabilirsiniz. Ya da hemen partnerinizle ya da arkadaşınızla ilk anlaşmazlığınızda eyvah bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz, ilişkimiz bitti. El kaldırdığını görüyorum Meriç.
Bu ben.
Genelde böyle birisiyseniz mesela yetişkin halinizde, o zaman belki bilmeniz gereken şey daha kaygılı bağlanan bir birey olduğunuz. Ya da işte daha ya ben insanları seviyorum, arkadaşımı seviyorum, eşimi seviyorum ama onu hep bir kol boyu uzaklık mesafesinde tutmayı uygun görüyorum. diyorsanız, daha karşınızdaki insana eleştirel bir tavrınız varsa, ya da işte her durumda iyi şeyleri değil de kötü şeyleri seçip görüyorsanız, mesela işte bir kiraz ağacı var orada, sen ah ne kadar güzel kirazlar açmış, şuradan alayım bir yiyeyim mevsiminde demek yerine, oradaki bir tane kirazın içindeki kurdu görüp bütün ağacı ateşe veriyorsan mesela, ya da ne bileyim aşırı yakın olmak seni çok korkutuyorsa, birileriyle yakınlık senin bağımsızlığını tehdit ediyormuş gibi geliyorsa sana mesela, belki yetişkin olarak kaçıngan bağlanan birisin demektir bu. Bunların tam aksine işte arkadaşlık ilişkilerinde, eşinle ilişkinde, ne bileyim diğer çocuklarınla ilişkinde daha yapıcıysan, güvenli bir tampon bölge oluşturuyorsan, sorunları çözmek için konuşma yoluna gidiyorsan, yakınlık seni boğmuyorsa, özgürlüğün kısıtlanmış gibi hissetmiyorsan ama aynı zamanda kaygılanmıyorsan da, hani ne bileyim bir eşinin dostunun seni telefonuna bir yarım saat geç dönmesi sana kaygı hata yaşatmıyorsa örneğin, ve kendi iyi olma halini düşündüğün kadar karşındaki kişinin de, işte bu eşin olabilir, arkadaşın olabilir, bebeğin çocuğun olabilir, o kişinin de refahını düşünüyorsan, iyiliğini, yani şunun farkındaysan, karşımdaki kişinin davranışları benim iyi olma halimi etkiliyor, benim davranışlarım da onların iyi olma halini etkiliyor. Daha yapıcı, şefkatli, sevecen bir yerden iletişim kuruyorsan, bu da demek oluyor ki güvenli bağlanan bir insansın. Bu ödevi yaparken sonunda belki hangi paterne daha yakın olduklarını belirleyebilir anneler ve babalar. Neden önemli bunu belirlemek? Şunun için, geldik 20, 25 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına, neyse ne zaman bir bebek sahibi olduysak işte. O zamana kadar o örüntülerle yaşamış olabiliriz ama bu bağlanma örüntüleri sağlıklı olmayabilir. Yani toplumun geneline baktığımızda %100 herkes güvenli bağlanıyordur diyebiliyor muyuz mesela? Diyemiyoruz.
Keşke diyebilsek.
Hatta şimdi dördüncü bir türü var bunun. Kaygılı kaçınganlar. Zaten kaygılı
Aa.
olmanın sancısı yetmiyormuş, kaçıngan olmanın ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de kaygılı kaçınganlar var.
Onlar nasıl?
Onlar da karma bir şey gösteriyorlar. Hani hem bir yüksek kaygıları var, hani hem yakınlık istiyor ama bir yandan da uzaklaşıyor, ateşe değmiş gibi. İkisinin paterninin de böyle, ikisinin davranış örüntülerini de sergileyen bir tip. Yani neden önemli, işte dediğim gibi kaç yaşına geldiysen geldin. Bu yaşa kadar bu örüntüyle geldin. Okey, çok güzel, harika, başardın. Hani Türkiye simülasyonunu sorunsuz tamamladın. Bir bebeğin oldu, çocuğun oldu. Ya bir bakmamız lazım. Bu ne kadar sağlıklı? Çünkü sende ne varsa bebeğine, çocuğuna ancak onu verebilirsin bir bağlanma örüntüsü açısından baktığımızda. Dolayısıyla sende bir güvenli alan olma durumu, güvenli bir alana inanma, güvenli bir insan ilişkisindeki bağlanmaya inanma durumu yoksa, temel inancın bu değilse, çocuğuna da bunu geçiremeyeceksin. O yüzden bence kendi üzerimizde düşünmeliyiz. Ben şu an neredeyim? Nerede konumlanıyorum? Daha güvenli bir biçimdeki insan ilişkilerine, bakışa ya da bağlanmaya nasıl gidebilirim ki çocuğumun da elinden tutup oraya doğru götürebileyim? Bu anlamda tabii çok umutsuz konuştum gibi oldu ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Hani mutlak değişmez şeyler değil bu bağlanma örüntüleri. Hatta şöyle şeylere bakmış araştırmacılar. Farklı bağlanma stillerindeki insanlar bir araya geldiğinde neler oluyor? Mesela şeyi keşfetmişler. Kaygılıyla kaçıngan bir araya geldiğinde felaket. Ezel şarkısı gibi bir felaket değil ama böyle minnoş hoş bir yerden. Ciddi bildiğim felaket.
Evrende böyle kara delik oluşuyor falan. Evren kendini
Aynen
yemeye
öyle.
başlıyor.
Ateş seni çağırıyor. Kaos seni çağırıyor tadında bir şey. Ama mesela bir yandan da şunu bulgulamışlar ve pek çok çalışmada bu bulgular yenilenmiş. Güvenli bağlanan bir partnere denk geldiğinde senin o kaygılı halin ya da kaçıngan halin de dengeye geliyor. Yavaş yavaş güvenliğinin olduğu yere doğru yükselişe geçiyorsun.
Ben bunu soracaktım. Çünkü kendi üzerimden örnekle baktığımda herkes aynı bağlanma örüntüsünde değilim. Güvenli bağlandığım insanlar var, kaçıngan bağlandığım insanlar var, kaygılı bağlandığım insanlar var. Bir noktada bence hala karşı tarafla da alakalı. Şimdi sizin dediğiniz üzerinden bakınca güvenli bağlanan biriyle arkadaşlık ya da duygusal ilişki kurduğumda ben de çok güvenli oluyorum. Yine hala karşı
Meriç'ciğim,
tarafın verdiği
Meriç'ciğim.
sinyallerle alakalı o zaman.
Bu bana şey hatırlattı. Yıldız Tilbe'nin çok meşhur bir lafı var. Mikrofon uzatıyorlar. Diyorlar ki Yıldız Hanım ilişkilerde nasılsınızdır? Yıldız Tilbe'nin cevabı şey bu. Bilmem diyor. Tutarlarsa tutarlıyım. Tutmazlarsa tutarsızım. Yani senin bu dediğin de tam buna örnek. Çok da doğru bir örnek. Hani biz şimdi yetişkin halimizde bir sürü kişiyle iletişim halindeyiz işte. Ne bileyim çalıştığımız, beraber çalıştığımız insanlar var. Eşimiz, dostumuz, ailemiz falan. Belki varsa çoluğumuz, çocuğumuz. Ve şey gerçekten güvenli bağlanan insanlara denk geldiğimiz zaman değil mi bir kaygımız yatışıyor.
Evet.
Onlarla daha şefkatli, daha sevecen, daha bağ kurmanın bizi boğmadığı ya da bizi korkutmadığı, bizi kaygılandırmadığı bir alandan sıcak ilişkiler yakın ilişkiler geliştirebiliyoruz. Tam tersi çok aşırı kaygılı ya da kaçınan insanlarla olduğumuzda da şey olabiliyoruz. Dengemiz bozulabiliyor. Zaten var olan o iç dengemiz iyice kayıp gidebiliyor. İşte dediğim gibi yetişkin halimizle biz bunu fark edebiliriz ve dengeleyebiliriz. Mesela sen Meriç olarak diye bunu keşfettiğinde diyebilirsin ki arkadaşım ya bana şu arkadaşla görüşmek yaramıyor. Çünkü çok kaçıngan birisi ve benim kaygımı tetikliyor. Ben onunla olan arkadaşım yeniden bir gözden geçireyim. Hatta gerekiyorsa görüşmeyeyim. Bunu biz diyebiliyoruz ama düşünsene 6 aylıksın, 7 aylıksın, 10 aylıksın, 24 aylıksın. Neyse yani hala sen birincil olarak anne bakımına, baba bakımına muhtaçsın. Ve kendi duygularını analiz etmeyi bırak, düzenleme becerisine bile daha sahip değilsin. Şimdi böyle bir bebeğin ve çocuğun perspektifinden baktığımızda çocuk o duygularını ya da insani ilişkilerdeki o mesafeyi ayarlayamayacağı için bu sorumluluk da yine kimin aslında? Annenin ve babanın. Biraz belki keskin gelecek ama yeri geldiğinde bence sevdiklerimizi kendi hayaletlerimizden korumakla yükümlüyüz. Hele de anne baba olduğumuzda çocuklarımızı da kendi geçmiş travmalarımızın hayaletlerinden korumakla biz yükümlüyüz. Çünkü o çocuk onu yapamaz. O çocuk şunu diyemez. Ha, ya işte annemin annesi de çok böyle hani duygusal anlamda işlevsiz bir ebeveynmiş. Fiziksel olarak annemin yanındaymış ama duygusal olarak çok yanında değilmiş. Benim annem o yüzden kaçıngan. Tamam.
Ben de şeyi
Tatlım gel.
düşündüm.
Hani böyle bir
Böyle
şey
iki
diyemeyeceğine göre.
Ben de şey düşündüm. Sizi bunu anlatırken aklıma şey olmuştu. 2 yaşında bir çocuk anlıyor her şeyi. Diyor ki bu aile bana göre değil. Bavulunu alıp çıkıyor başka eve aramaya gidiyor böyle. Ben başka aile istiyorum ya diye 2 yaşında bavuluyla çıkıp gidiyor falan böyle. Hani siz bana göre değil. Siz kaçıngan bağlanıyorsunuz şu anda diye.
Elinde bir walkie talkie var ve leylek çağırıyor, taksi çağır gibi.
Leyla gelip alıp onu böyle başka eve bırakıyor falan.
Canım beni bilmem ne caddesindeki sarı evin önünden alın. Buradakiler bağlanmayı bilmiyor. Beni buradan alın, beni götürün. Yani bence o aşamada olsa çocuklar zaten şey olur yani. İnanılmaz bebek sürkülasyonu olur. En azından bizim ülkede.
Doğru.
Bir not bırakmadan kaçan bebek çocuk çok olur. Yani bunlarla mı uğraşacağım ben yani?
Bunun senaryosu yazılır hocam.
Yazılır. Yazalım Meriç'im. Neden
Yazalım
olmasın?
gerçekten.
Kendimiz yetişkin halimizde bir başka bireyle yakınlık kurmayı dünyanın en tehlikeli şeyi olarak görüyorsak ya da bir insanla bağ kurmanın eyvah eyvah kesin bu bizi bağımlılığa götürecek gibi bir yerden bir korku ya da kaygıyla yaklaşıyorsak muhtemelen karşımıza bir küçük bebek ve çocuk geldiğinde onunla ilgili de aynı şeyi düşüneceğiz. Aman bu da hep çok ağlıyor, sürekli beni yanında istiyor. Bana bağımlı. Mesela bunu diyen ebeveynlerle çok karşılaşıyorum ve aklıma hep şu geliyor. Yani sana bağımlı olmasından daha doğal bir şey yok ki şu an.
Gerçekten.
Yani bezini kendi değiştiremiyor, kendi beslenmesini yapamıyor, yürüyemiyor.
Ya bir yemek bile yapamıyorsa bir bebek, hocam şimdi.
Evet. 2 yumurta kıramıyor. Bir
Allah
makarna
Allah.
sos şey salçalı makarna yapamıyor. Dur o günler gelecek bir sabret demek geliyor içimden ama o işte hani o kaşıntılı durumu veren ne o anneye ya da babaya işte kendi büyürken maruz kaldığı bağlanma örüntüleri. Bir de eşler arasındaki bağlanma örüntüleri de çok etkiliyor. Yani düşünsene çocuk doğduğu ailenin içinde gözlemleyerek ailesini anne babasını model alarak büyüyor. Mesela ne görüyor diyelim ki çocuk? Annesi kaygılı bağlanan bir anne. Babası dedi ki ben bugün maç yapmaya gideceğim arkadaşlarımla. Ya da iş çıkışı bir saat arkadaşlarımı görüp geleceğim. Anne kaygılı bir anne. Anne kafada kurmaya başladı senaryoları. Eşim beni ihmal etmeye başladı. Bak görüyor musun gelmedi benimle vakit geçirmedi. Demek ki beni sevmiyor. Bütün bu olumsuz kaygılı düşünceler üşüştü kafasına. O arada da çocuk evde koşturuyor falan filan biraz terledi. Öksürdü diyelim koşturdu diye. Annesi şöyle bir terini sildi. Aa dedi oğlum senin ateşin çok yüksek. Ateşin yükselmiş falan. Baba eve geldi ve şundan tartışmaya başlıyorlar. Bak işte sen gelmediğin için çocuk hastalandı ve ben ne yapacağımı bilemedim. Ne yapıyor mesela kaygılı olan ebeveyn? Diğerini manipüle etmeye çalışıyor. Kendini suçlu hissettirmeye çalışıyor. Tam tersi ya da işte anne babaya bıraktı. Dedi ki ya ne olursun bir saat ilgilen. Ben insanlıktan çıktım. Artık bir yarım saat benim kuaföre gidip saçlarımı hiç değilse kestirmem lazım. Boyayı falan da geçtim. Kadın eve geliyor. Baba diyor ki bak görüyor musun bu çocuk kustu. Çünkü sen iyi besleyememişsin. İhmal ettin. Hani ne oldu? O kaygılı patern sadece içimizde dursa şişede durduğu gibi dursa sıkıntı yok. Ama
Doğru.
dışarı manipülasyon olarak çıkabiliyor bu kaygı durumu. Ya da ne bileyim sürekli kendi sorumluluğu olmayan şeyler için bile sorumluluk alan, sürekli hatalı olmadığı halde özür dileyen adamlar ve kadınlar görüyoruz mesela. Neden? Çünkü herkesin duygusal yükünü almaya çalışıyor. O kadar kaygılı ki
Evet.
her şey iyi olsun ki hayatlarında beni terk etmesinler, beni sevmekten vazgeçmesinler. Ya da işte kaçıngan bağlanan bir anne ya da baba düşünelim. Baba ne diyor işte kaçıngan bağlanan baba? Ya benim çocuk bakımına ne etkim olabilir ki diyor. Bir konuşmaya başlasın ondan sonra otururuz sohbet muhabbet ederiz. Şimdi beni boğma bunlarla diyor. Çocuk dediğin bebek dediğin anne büyütür. Niye? Çünkü işte çocuğunu alıp bebeğini alıp bir yarım saat kucağında sallamayı, biraz onunla oyun oynamayı, fazla vakit geçirmeyi ne olarak görüyor? Benim özgürlüğüm elimden alınıyor. Kaçınıyor çünkü bundan. Ha diyeceksin ya çok mu önemli? Ama kaygılı büyüsün ve bu da hani Allah rızkını verir. Çok önemli çünkü uzun vadede baktığımızda düşünsene çocuk sadece gelecekteki eşiyle, romantik partneriyle, işte yakın arkadaşıyla, iş arkadaşıyla falan kuracağı bağlantıyı değil, kendiyle kuracağı bağlantının da örüntüsünü orada atıyor. Güvenli bağlanan çocuk ne diyor? Ben güvendeyim abi. Yani bir süre sevdiğim insanlardan uzakta yaşayabilirim. Bir sürü onların işi çıkabilir. Her aradığımda anında dönüt alamayabilirim. Ama onlar beni seviyorlar. Güveniyorum ben. Mutlaka bir işleri vardır. Bana dönüş yapacaklardır. Ya da her gün görüşmesek de o benim en yakın arkadaşım. İşte sürekli sarılmasak da o yine benim hani eşim. Çok seviyorum eşimi. Sürekli böyle mıç mıç olmamıza gerek yok. Ya da işte kaygılıysa bu kaygısını öğretmeniyle ilişkisine bile sirayet ettirecek çocuk. Diyecek ki ah en iyi ben olmalıyım. Mükemmel olmalıyım ki hani hiçbir açık bırakmayayım öğretmenimin beni sevmemesi için. Yazık kendini paralayacak çocuk. Ya da işte kaçıngan olan hani bir arkadaşlık ilişkisinde bile bunu sirayet ettirecek. Kardeşiyle belki ilişkisine. Diyecek ki çok bağlanmayayım. Nasıl seneye öğretmenim değişecek? Nasıl seneye ben bu okuldan gideceğim? Hiç kimseyle arkadaş olmayayım. Ya da işte canını yakan bir şey olduğunda tepki göstermek, duygusunu konuşmak yerine ne diyecek? Umrumda bile değil. Arkadaşım olmasa da olur. Ama aynı çocuğun odasında yalnız başına ağladığını göreceğiz belki ve anlam bile veremeyeceğiz. Ya ne oldu ki bu çocuğa? Hani neden böyle yapıyor? O yüzden işte çok önemli. Bir de şifalanmak için de çok önemli. Düşünsene hani böyle bir ödev gibi ben söyledim ama hani oturun yazın diye. Bunu yazıp eşinle tartıştığını ya da kendi üzerine düşündüğünü. Zaten o kırılmanın olduğu yerde ışık süzülür ya içimize. Farkındalıkla gelen bir değişim olduğuna inanıyorum her zaman için. Tabii ki bu değişim hepimiz için birden şey olmaz böyle. Hani 8 haftalık paket program terapi almış gibi oldunuz. Tebrikler. Böyle bir şey yok. Ama belki bir anne ya da baba bu farkındalıkla kendi üzerine düşünecek, kendi çözümler üretecek. Belki bir anne baba diyecek ki, ya benim gerçekten bir profesyonel ruh sağlığı uzmanından destek almam uygun olabilir. Daha iyi ebeveynlik yapabilmem için.
Evet.
Belki Birisi diyecek ki ya biliyor musun çok içime oturmuş bu benim. Kendi annemle ben bir kendi çocukluğumu konuşmak istiyorum. Kendi babamla. Bence bu benim kendi çocuğumla olan ilişkimi de aydınlatacak. Bununla gelecek olan şifalanmalar olacağını da düşünüyorum. Ve bu şifalanmanın sadece bebeğimizle, çocuğumuzla olan ilişkimizi değil aslında diğer insanlarla ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi de bir yandan şifalandıracağı görüşündeyim. O yüzden bence zaman ayırmamız gereken, üzerine düşünmemiz gereken bir şey. Çünkü çok çok çok önemli. Hani bence benim tabii tamamen şahsi görüşüm. Bebekler bu dünyaya gelmeyi seçmiyorlar. Biz onları bu dünyaya getiriyoruz. Dolayısıyla
Evet.
iyi olma hallerinden sorumluyuz. Kaçamayız yani. Bunun yanı sıra geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz aslında o pozitif ebeveynlik, pozitif disiplin stratejilerini çocuğuyla ne kadar sık pratik ederse, uygularsa daha güvenli ve saygı, sevgi çerçevesinde bir alan tutarak bebeğiyle, çocuğuyla iletişim kurması da sağlamlaşıyor. O yüzden çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii hani bağlanma örüntüleri dedik. Bebekle annenin özellikle senin başta sorduğun soruya dönmek istiyorum ya da babanın aslında fiziksel yakınlığı bile o bağlanmayı etkiliyor. Ve yine böyle yapılan beyin görüntüleme çalışmaları var. Çok okurken heyecanlandım. Bir anne bebeğine sarıldığında hem annenin hormon seviyelerinde değişim olduğunu hem çocuğun hormon seviyelerinde değişim olduğunu görüyorlar. Çocuk çok stresliyken anne sarıldığında sakinleşiyor. Kortizol seviyesi düşüyor. Burada da tabii yine hep canım kültüre bir geri dönmemiz lazım. Mesela şey hatırlayalım. Bundan bir 30 sene 40 sene önce bizim babalarımızla konuştuğumuzda ne diyorlar hep? Benim babam bana sarılmazdı. Annem bizi
Evet.
çok kucağına almazdı. Niye? Çünkü İşte kültürel şey oydu, inanç oydu. Çocuk yarı yetişkindir, bırak öyle sarılmaya şımarmasınlar. Şimdi neyi biliyoruz biz? Sarılmak gerçekten her anlamda iyi geliyor çocuklara fiziksel olarak yakında olması anne babanın. Eskiden ne derlerdi? Mesela zinhar yanınızda uyutmayın bebekleri. Alışırlar, yatağınızı
Evet.
da ailenizden alırlar falan. Ya da işte emzirdiniz çocuğu hemen yatağına bırakın. Alışır, şımarır, bir şey olur. Ama şimdiki güncel bilimsel bilgilerle ne biliyoruz? Mümkün olabildiğince anne ne kadar kendi bedenine yakın tutarsa o çocuk o kadar aslında mutlu oluyor, o kadar güvende hissediyor. Aynı şey babalar için de geçerli işte. Babası ne kadar çok sarılırsa. Hatta mesela dikkat ettin mi hiç bilmiyorum. Küçük çocuklar babalarıyla boğuşmaktan çok hoşlanırlar. Kız olsun,
Evet.
erkek olsun. Yastık fırlatırlar, güreşirler, atarlar, tutarlar. Hoşlarına giden şey ne aslında? Orada hani bir bungee jumping yapılmıyor. Orada hani ne bileyim ekstrem spor falan yapıldığı yok. Orada ne hoşuna gidiyor çocuğun? Babamla yakınım. Bir
Temas.
ten temasımız var.
Evet.
İstediğimde yanımda olacak o benim. O güvenceyi alıyor. Anneler için de geçerli, bu babalar için de geçerli. O yüzden bu konularla ilgili de kültürel anlamda çok kuşatılmış bir durumdaysak buna da bir dur dememiz lazım. Bir dakika, bir dakika ya. Hani benim annem ya da babam çocuk her ağladığında kucağa alınmaz diye olabilir. Çünkü anneanne dedeler buna da karışıyorlar bazen. Diyorlar ki aman siz de bu çocuğu her ağladığında kucağınıza alıyorsunuz.
O soruyu yazmıştım. Bunu
Heh.
soracaktım. O ağlayan çocuğu
Ya.
kucağımıza alıyor muyuz, almıyor muyuz diye size soracaktım. Siz cevabı verdiniz zaten.
Alıyoruz tabii ki
Tamam.
alıyoruz. Çünkü hani nöral bağlantılarının sakinleşmesi, duygu durumunun sakinleşmesi, hormon seviyesinin o kortizolun düşmesi için çok önemli o fiziksel yakınlık. O yüzden hani burada anne babalara ricam o fiziksel yakınlığı da bir düşünün. Yani benim kendi annem babam ne kadar bana fiziksel yakınlık gösterdi. Ben onların bana yansıttıklarını doğru olarak kabul edip şimdi fiziksel yakınlıktan çekiniyor muyum acaba çocuğuma? Gerektiği kadar veriyor muyum, veremiyor muyum? Bunları da bir düşünmemiz lazım. Ya sarılmak her zaman iyileştirir, her zaman iyi hissettirir. Ama tabii işte bu günlük hay huy koşturmaca için de tabii ebeveynler de haklılar. Bir sürü başka sorumlulukları var. İşe gidiyorlar, geliyorlar. Başka aile bireyleri, hatta bazen evde bir başka hasta bir bireyin olduğu aileler var. Mesela engelli bir çocuğun olduğu aileler var. farklı telaşları var ama ara ara da olsa bunları düşündüğümüzde aslında bir şeyleri değiştiriyoruz. Taşları yerinden oynatıyoruz. O anlamda hani biraz böyle ruhun içindeki o karanlığa ışık kaçırmak. Hani kulağına su kaçırmak derler ya. Böyle bir misyonumuz var diye düşünüyorum en azından bizim. Böyle yani bu bağlanma konusu tabii bir derya deniz üzerine çok şey konuşulabilir. Ama sanıyorum ilk etapta burada bırakmak daha uygun olacaktır. Hem belki dinleyenlerimiz de kendi anılarını, kendi çocukluktaki bağlanmayla ilgili anılarını ya da çocukları ile ilgili olan anekdotları yazmak, paylaşmak isterler. Bu da bağlanma konusunu yeni bir yerden ele almamız için bize de alan açar diye düşünüyorum.
Reis'e başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yine bir kamu spotu var mı aklınızda?
Kamu spotu şunu söyleyebilirim son olarak. Meriç'cim bağlanmaktan korkmayın ya. Hani gene bir etmen kuzuma bağlayacağız ama bağlanmaktan korkmayın. Yani özellikle çocuklarınızla yakın olmaktan, onlarla konuşmaktan, fiziksel olarak yakın olmaktan korkmayın. Yani bağlı olduğunuzda bağımlı olacaksınız diye bir şey yok. Kaldı ki bağımlı da olabilirsiniz. Yani ebeveynlik yolunu zaten beraber yürüyorsunuz çocuklarınızla. Ve o yüzden lütfen güvenli bağlar geliştirmekten korkmayın. Bu konuda sorumluluk alın. Hem kendinizi dönüştürün hem de çocuğunuzla aranızdaki o güven bağını güçlendirin derim ben. Kamu spotum böyle olsun.
Ben de yetişkinler için şey demek istiyorum. Böyle ben bir hata yaptım hemen beni sevmekten vazgeçecekler diye bir şey yok. Öyle sevgi bir hatada biten bir şey değil. Bitiyorsa da arkadaşlar bırakın zaten bitsin yani. Öyle bir hatada
Evet.
sevgi bitecekse. Zaten hiç olmasın o sevgi falan. Hadi ben isyan
Olmaz
ederek.
olsun öyle
Aynen
sevgi.
öyle.
Sonunu sen mutlaka bir arabesk şarkı bence. Buraya
Tamam
çok
buraya bir
yakışır.
evet bir 3-5 saniye. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses falan yapıştırırım
Tabii. Ben hemen sana listemden atayım
ben.
birkaç bir
Tamam.
şey. Çok güzel olur. Yakışır.
O zaman hocam ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimle kalın.